bundan sonra umudumuz olabilir mi? Aslında bence evet, ama onun kaynağı çok garip aslında ve bugün ona bakacağız beraber. İsa'nın ölümünden kaynaklıyor bizim umudumuz. Aslında ilk önce ölüm hakkında bir fıkram var. Anlatayım mı? Nasrettin Hoca ile ilgili. Tamam, Nasrettin Hoca yolun kenarında oturuyormuş. Kedisini yıkıyormuş. Yoldan geçen arkadaşı hocaya, "Kediyi yıkamayın, ölür," demiş. Hoca aldırış etmemiş ve yıkamaya devam etmiş. Az sonra onun arkadaşının döndüğünde hoca hala yolun kenarında oturmuş, ama bu sefer maalesef kedi ölmüş. "Hocam, ben size kediyi yıkamayın demedim mi?" diye söylemiş. Hoca, "Ben kediyi yıkarken ölmedi ki, sıkarken öldü," demiş. Tamam, şimdi İncil'den yani Tanrı'nın sözünden gelen hikayemize dönelim. İsa 3 senedir İsrail'in bölgelerinde dolaşıyordu. Çok yetkin öğretisi var ve çoğul mucizeler yapıyordu. Cinler kovuyordu, körlerin görmesini, felçlilerin sağlamasını, ölülerin dirilmesini bile sağlıyordu. Aynı zamanda Tanrı oğlu olduğunu söyleyip duruyor ve Tanrı ta kendisi gibi davranıyordu. Ama din bilginleri onu pek sevmiyor. Onlara göre Tanrı'nın yasasını tutarsak, sevap işlemeye çalışırsak ve iyi olmaya çalışırsak bu yeter. Ama İsa hep bu yeterli olmadığını söylüyor. Ve bence aslında biz öyle düşünebiliriz değil mi? Biz hepimiz bay iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Ya da belki biraz daha açıkça dürüst olursak, bay iyi olmadığımızı kabul edebiliriz, ama biz kesinlikle bay ondan daha iyiyiz değil mi? En azından bay kötü değiliz. Ama bu klibi gösterdiği gibi hepimiz Tanrı'ya isyan etmiştik. Hepimiz günah işlemiştik. Hepimiz o zaman Tanrı'ya borçluyuz. Ve 3 sene boyunca İsa hem bu mesajı, yani herkesin kurtarıcıya ihtiyacı var, hem de sadece İsa'yı izleyerek kurtulabilirsiniz diye ilan ediyordu. Millet bu öğretiyi çok sevdi. Daha önce söylediğim gibi bunu kanıtlayan çok yetkisi vardı ve bu yüzden on binlerce takipçisi vardı. Ama din bilginleri bunu sevmezdi. Kurallar varken onların saygısı ve yetkisi vardı. Ama İsa'nın lütfu varken halk onlara hiç saymışlardı. Nihayet kıskançlıktan dolayı onu öldürmeye karar verdiler. Ve bir gece zifiri karanlıkta gizli bir şekilde İsa'ya tutsak ederler. Onu tutuklarken İsa şunu söyledi: "Kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu." Yani bütün bunlar Tanrı'nın planı olduğunu düşünmüştü. İlk başta şunu söylemek isterim. Türkiye'de bayağı çok İsa ölmediğine inanan var değil mi? Ve belki siz de düşünüyorsunuz öyle. En çok duyduğum şey şu: bir peygamber için ve özellikle büyük peygamberlerden birisi için bu tarz ceza çekmesi, hani ölüm cezasını çekmesi büyük bir rezalet olurdu. Ve o yüzden Allah ona izin veremez. Bence bu düşünce çok iyi aslında. Çünkü Tanrı çok çok kutsal olduğunu vurguluyor. Ama bugün İncil'e bakarken kendi kendini şunu düşünmenizi istiyorum. Hangisi Allah'a daha çok saygı göster ve onun kutsallığını daha çok ortaya çıkarır? İsa'nın hemen cennete çıkıvermesi mi? Yoksa bizim bakacağımız binlerce yıl boyunca Tanrı'nın hazırladığı kurtuluş planımı. Tamam. İlk önce İsa meclise götürülür ve onu soruşturuyorlar. O günlerde belki şimdiki Suudi Arabistan gibi din ile devlet arasında bir ayrım olmadı. Ve o yüzden en dindar insanlar meclisteydi. Ama bir sorun vardı. Ölüm cezasını vermeye hakları yoktu. O zamanlarda İsrail Romalılar tarafından işgal edildi. Ve o yüzden ölüm cezasını çarptırmak istediği için Romalılara göre büyük bir suç bulmaları gerekliydi. Hani İsa bir hain ya da bir terörist olduğunu kanıtlamalıydılar. Birkaç saat boyunca bir suç bulmaya çalışıyorlardı. Ama bir şey bulamadılar. O zaman ona küfretmeye çalışıyorlardı. Aslında küfretmek deyince onu on emirlerden ikincisi, yani Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın, bozmaya çalışıyorlardı. Bu on emirler İsa'dan yaklaşık 2000 yıl önce verildi ve zaman gittikçe Tanrı'nın verdiği yasayı çiğnemesin diye kendiler için bu emirlerden daha geniş kurallar kuruyorlardı. Hayal edelim ki sanki asıl emirlerin koruması için onun etrafında bir çit kurmuşlar. Onun etrafında başka bir çit, ondan sonra başka bir çit kurmuşlar. Aslında İsa'nın zamanında çok garip kurallar oydular. Şey anlatayım. Tanrı şunu buyurdu on emirlerinde. Şabat günü, yani biz şimdiki cumartesi günü, kutsal sayarak anımsa. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın köylen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Tamam, Tanrı şunu buyurdu. Bu iyi bir kural değil mi? Çünkü herkesin dinlenme zamanı olsun diye verildi. Ama din bilginleri bundan çit olarak bu kural çıkartmışlar. Eğer Şabat gününde tavuk yumurtalarsa onu yiyemiyorsunuz. Tamam, yiyemiyorsunuz. Ama eğer bu tavuk yumurtlamak için almadıysan, yani yetiştirmek ve ondan sonra onun eti yemeyi niyetin varsa ve Şabat gününde bir yumurta yumurtlarsa onu yiyebilirsiniz. Niye? Çünkü tavuğun görevi yumurtlamak olmadığı için emek vermediği sayıldı. Çok saçma değil mi? Havadan bahaneler. Neyse, söylediğim gibi İsa bu Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın yasasını çiğnemeye zorluyorlardı. Bu emirin etrafındaki çit şöyleydi. Hiçbir zaman Rabbin adını söylemeyeceksin. Sadece Rab veya güçlü olan veya kudretli olan gibi kelimeler kullanabilsin. İsrailliler Rabbin adını biliyorlardı aslında. Çünkü o Musa'ya söylemişti. Onun adı Ben Benim oldu. Ben Benim. Ve ilk başta bu belki biraz garip olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bence ona çok yakışıyor. Çünkü Allah'ın başlangıcı yok, sonu yok ve hiç yaratılmamış. O yüzden Ben Benim, hani evet Ben Benim, çok güzel bir isim bence. Neyse, şimdi İsa meclisin önünde ve onu kandırmaya çalışıyorlar. Tamam, ve ekranda evet var. Tamam, ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkahin ona yeniden, Yüce Oğlanın oğlu Mesih sen misin? Diye sordu. İsa benim. Ya da aslında asıl metinde ben benim söyledi. Hani Tanrı'nın adını söyledi. Ve sizler insan oğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkahin giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfür işittiniz, buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazılar İsa hiçbir zaman Tanrı olduğunu iddia etmedi diye söyler. Ama burada çok net bir şekilde onu görüyoruz değil mi? O benim ya da ben benim deyince hem evet söylediğin gibi ben Tanrı'nın oğlu ve Mesih'im. Hem de Allah'ın ismi kullanıyor kendisi hakkında. Ve ondan sonra ne söylüyor? Ve ben Allah'ın sağında oturacağım diyor. Yani benden daha saygıdeğer yok. Sadece Tanrı'dır. Kralların kralıyım. Belki şimdi bunu kabul edemezsiniz ama kesinlikle Yahudilerin tepkisine bakarsak onlar öyle düşündüler değil mi? Tamam, şimdi bir suç buldular. Yani İsa bir kral olduğunu söyledi. Ve ölüm cezasına çarptırmak istiyorlar. Bu yüzden Roma valisi Pilatus'a gidip dilekte bulundular. Pilatus onlara izin vermek istemedi aslında. Çünkü İsa'nın suçsuz olduğunu görebilirdi. Ama aynı zamanda onlardan korkuyordu. Ve o yüzden bir düzen kurdu. Onun fikri şuydu. Bir gelenek var. Her yıl bir suçluyu salıveriyorum. İsa suçsuzdur ve herkes onu izler. O zaman bizim hapishanedeki en kötü adam getireyim ve kalabalığı seçsinler. Tamam, o şöyle düşündü kendi kendine. En kötü adam aslında bir hayduttu. Sanki bir Al-Kaide üyesi gibiydi. Onun adı Barabba'ydı. Ve şimdi tekrar İncil'den okuyacağız. Ama bu sefer iki kişi lazım. İki kişi, iki oyuncu lazım. Tamam. Kim önüne gelmek ister? Var mı? Tamam, birincisi. İkincisi? Tamam, Steve. Tamam. Evet abi, sen Barabba olabilirsin. Sen Steve orada olabilir misin? Tamam. Sen İsa. İsa olacaksın. Tamam. Ben de seni. Tamam. Ve ne oldu öğrenelim. Ve siz kalabalık olacaksınız. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Pilatus her fısı bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu daha vardı. Halk Pilatus'a gidip her zamanki gibi kendileri için birisini salıvermesini istedi. Pilatus onlara sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz? Dedi. Başkahinler İsa'ya kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkahinler İsa'nın değil Barabba'nın salıvermesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım diye sordu. Evet, evet diye bağırdılar yine. Pilatus Pilatus onlara o ne kötülük yaptı ki? Onlar ise daha yüksek sesle diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabba'ya salıverdi. İsa ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerleri teslim etti. Tamam, çok teşekkürler. Sen burada oturabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Oh, Pilatus'un planı ters gitti değil mi? Hani o İsa'nın kaçmasını sağlamaya çalışıyordu ama en sonunda suçlu bir haydutun salıvermesini sağladı. Ama aslında bu olaylar çoktan önce kaydedildi ve Allah'ın planı için gerekliydi. Rastlantı değillerdi. Tanrı'nın kurtuluş planının bir parçasıydı. Şimdi anlatayım. Bu olaydan yaklaşık 2000 yıl önce Tanrı İsraillilere kefaret günü hakkında emretmişti. Her zaman, her yılın yapması lazım. Çünkü biliyoruz ki tekelerin ya da boğaların kanı günahlarımızı ortadan kaldıramaz. Ama kefaret günü bir şeye işaret ediyordu. Kefaret gününün töreninde bir şey vardı. İki teke alındı ve siz teke olacaksınız. Tamam, tekrar önüne gelebilir misiniz? Tamam. Tamam. Tamam, teşekkürler. İki teke alındı ve tapınağın önüne götürüldü. Kura çekerek biri Rab için alındı ve ulusların günahları için kurban edildi. Öbürü ise çöle götürüldü ve salıverildi. Şimdi, lütfen dur. Şimdi bu hikayelerin arasında bayağı çok ortak noktalar var, değil mi? İki tutsak bu önderin önüne götürüldü. Yaptıklarına göre değil, sanki rastlantı olarak birisi salıverdi, diğer ise öldürüldü, kurban edildi. Baraba Aramice de bir isimdir. Ne demek biliyor musunuz? Babanın oğlu demek. Gerçek babanın oğlu kimdi? İsa. Çünkü o Tanrı her zaman izlerdi. Hiçbir zaman baş kaldırmadı. Aslında onların arasında birkaç zıtlar daha görüyoruz. Baraba kötü bir adamdı, değil mi? O bir haydut. İsa ise iyiydi. Aslında o gerçek Bay E oldu. Baraba bir suçluydu. Ama İsa suçsuzdu. Baraba bir isyankardı. Ama İsa bir itaatkardı. Baraba ölümü getirdi, değil mi? Bir adam öldürmüştü. İsa ise kurtuluş getirdi. Baraba ama yaşadı. İsa ise öldü. Haksızlık, değil mi? Ama biz en çok kime benziyoruz? Kime benziyoruz? İlk izlediğimiz klibi hatırlıyor musunuz? Hani biz kesinlikle Tanrı'nın yasasını çiğnedik ve ona uymadık, uyamadık aslında. Tanrı'ya isyan ettik hepimiz ve bu isyan dünyaya ölüm getirdi. Biz kime benziyoruz? Baraba benziyoruz, değil mi? Baraba, Baraba gibiyiz. Biz belki ondan biraz daha iyi olduğumuzu düşünebiliriz ama kesinlikle Bay E değiliz, değil mi? Gerçek Bay E sadece İsa. Bizim hak ettiğimiz ceza ne? Ölüm. Ama ne bulduk? Yaşam bulduk, değil mi? Tam Baraba gibi. Tamam. Nasrettin Hoca çok hastaymış. Çok hastaymış. Ölüm üzereymiş. Ölüm döşeğindeymiş. Karısını yanına çağırıp şunu söylemişti. Hanım, en güzel elbiselerini giy. İyice kokular sürün. Takıştır. Yanıma gel. Otur. Demiş. Kadın. Ayol hoca, delirdin mi sen? Bu durumdayken ben kendimi nasıl süslenirim? Cevaplamış hoca, iyi ya, ölüm meleği Azrail gelince belki beğenip benim yerimi seni götürür. Demiş. Ama bu bizim müjdemiz arkadaşlar. Eğer İsa bizim yerimize öldüğünü kabul edersek, Baraba gibi yaşayabiliriz. Değil mi? Mesela eğer Baraba, ya İsa ya ihtiyacım yok, kendimi kurtarabilirim diye söylediyse neler olurdu? Ölecekti, değil mi? kendimizi kurtaramıyoruz aslında. Çalışarak öleceğiz. Ama İsa'ya iman ederek yaşayacağız. Tamam, size çok teşekkürler. Oturabilirsiniz. Tamam. Ama peki İsa'ya iman etmek veya İsa'yı izlemek ne demek? Biz nasıl yapabiliriz? Bu dünyadayken İsa herkes neye çağırdı? Sürekli tövbe et ve bana iman et diye söyleyip durdu, değil mi? O zamanlarda yaşayanlar ondan neler anlardı? Şimdi başka bir hikaye size anlatmak istiyorum ve tekrar iki oyuncumuz gerekli olacak. Tamam. Başkaları var mı? Hadi Süleyman, gelebilirsiniz. Ve Levent abi, gelebilir misiniz? Tamam. Tamam. Sen burada sen burada olabilirsiniz. Tamam, çok teşekkürler. İsa'dan yaklaşık 40 yıl sonra Yosifus adlı birisi yaşamış. O zaman İsrail'de bir iç savaşı varmış. Aslında bir ayaklanma. Romalılara karşı bayağı çok terörist varmış. Bugünkü Afganistan gibi teröristler devleti devirmeye çalışıyorlardı. Ve Yosifus onlara karşı, yani Roma tarafında savaşıyormuş. Tamam, siz savaşın. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Tamam. Ama Yosifus teröristlerle, yani kendi halkıyla savaşmak pek istememiş. O yüzden onlar şu fırsat sundu. Bize katıl ve size çok para veririz diye söylemiş. Ama teröristin önderi tamam konuşalım demiş. Ama aslında o konuşmak istememiş. Yosifus'u öldürmek istemiş. O zaman bir kente buluşacaklarmış. Ama onun planı hakkında birisi Yosifus'a haber göndermiş. Bu yüzden kente Yosifus bir pusu kurmuş. Terörist önderi geldiğinde git. Yosifus kurduğu pusuyu teröriste göstermiş. Bir savaş film gibi şunu söylemiş. Etrafınızı çevrildi. Silahlarınızı yere atın. Ellerinizi havaya kaldırın diye söylemiş. Ondan sonra Yosifus ona şu fırsat sunmuş. Eğer yaptığınız kötülükten tövbe edersen ve bana iman edersen seni bağışlarım diye söylemiş. Ta İsa'nın söylediği gibi, değil mi? Yani tövbe et ve bana iman et. Peki bundan terörist neler anlardı? Bence üç şey var. Birincisi, gittiği yol yanlış olduğunu kabul etmeli ve %100 geri dönmeliydi. İkincisi, devletle savaş etmektense onlara katılmalıydı. Ve üçüncüsü, Yosifus onun önderi olarak kabul etmeliydi. Eğer bunu kabul etmediyse neler olurdu? Neler olurdu? Ölüm. O zaman teröristin iki seçeneği var. Şimdi kim ölüm seçtiğini düşünür? Tamam, kim kötülüğünden tövbe edip Yosifus'a iman ettiğini düşünür? Evet, evet, haklısınız. Yosifus'un verdiği koşulları kabul etti ve kurtuldu. Başka mantıklı çaresi yoktu ki. Ve aslında İsa'ya iman etmek aynı şeyler demek. Kendi çabamızla kendimizi kurtaramıyoruz. Tanrı'ya isyan ettiğimiz, ona karşı davrandığımızı kabul etmeliyiz. Ve ondan sonra İsa'ya izlemeliyiz. Hani o bizim önderimiz olarak kabul etmeliyiz. Ve ona karşı baş kaldırmamalıyız. Başka çaremiz var mı? Teröristin başka çaresi var mıydı? Sadece bu ya da ölüm. Tamam, çok teşekkürler. Oturabilirsiniz. Ve bu yüzden bu vaazdan sonra İsa'yı izlemeye başlamak bir fırsat için olacak. Tanrı'ya hoşnut eden sadece tek bir kurban yeter. Ama o bayi, yani tertemiz olmalı. Tamam, hikayemize tekrar dönelim. Vali Pilatus, Baraba adlı bir terörist salıverildi. Günahsız olan İsa ise askerlere teslim etti. Onu kamçaladı ve alay ettiler. Bu kamçı aslında o kadar çok kötüydü ki bazı tutuklular kamçaladıktan sonra öldü. Çarmıha bile gerilmediler. İsa'ya çok güçsüzleşti ve bu yüzden birisi İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. Şimdi tekrar okuyacağız. Tamam. İsa'ya Golgota, yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Aslında bu mürle karışık şarap bir ağır kesiciydi. İsa neden içmedi? Çünkü bu ağır çok kötü olacağını bildiği halde Tanrı'nın bütün gazabı kendisine dökülmesini istedi. Ebediden beri Tanrı'yla birlikte olduğu halde çarmıhtayken ondan ayrıldı bizim cezamızı çekmek için. Bütün utancımızı, bütün günahlarımızı, bütün yaptığımız yanlışlığı o üstlendi bizim kurtuluşumuz için. Tamam. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'ya çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazıldı. İsa ile birlikte biri sağında, öbür solunda olmak üzere iki haydudu, yani teröristler, da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kıracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini, diyorlardı. Aynı şekilde başkahinler ve din bilginleri onunla alay ederek aralarında başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa'yla birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler. Aslında İsa'da kendisini kurtarma gücü yok muydu? Kesinlikle oldu. Bu alaylar yanlıştı ama o hiçbir cevap vermedi. Niçin? Çünkü bizim için, bizim yerimize ölmek istedi. Tamam, devam edelim. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle "Elohi, Elohi, lema sabaktani?" yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlar, bazılar bunu işitince "Bakın, İlyas'ı çağırıyor," dediler. Aralarında biri koşup bir süngeri eksi şarapla batırdı. Bir kamçısın uçuna takarak İsa'ya içirdi. "Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi?" dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce "Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dedi. Bu yüzbaşı yüzlerce veya binlerce insanların ölmelerini gördü herhalde. İnsanların öldürmek onun işiydi. O zaman onun için Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu söylemesi çok büyük bir şey değil mi? Kesinlikle İsa'nın ölümü çok farklı olacaktı o zaman. Gördüğümüz gibi doğaüstü işaretler vardı. Yani tutulma, bir tutulma ve öbür görgülük tanıklara göre bir deprem de vardı. Bu normal sıradan bir ölüm olmadı kısacası. Bunların yanı sıra tapınaktaki en kutsal yeri koruyan perde, aslında duvar belki daha iyi bir kelime çünkü oradaki perde 50 santim kalınlıktaydı, 50 santimetre kalındı. Yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı. Kefaret günü hani ancak yılda bir kere teke İsrail'in günahları için kurban edildikten sonra başka hin bu perdeden geçebilirdi. Tanrı'nın huzuruna çıkmak için. Bu perde sanki biz ile Tanrı arasındaki duvarı simgeliyor. Ama bu duvar nereden geliyor? Bir de Tanrı bizden ayrı yaşamak ister mi? Tabii ki hayır. Ama bu perde lazımdı bizi korumamız için. Bizim korumamız için. Bu perde bizi Allah'tan koruyordu. Tamam, şimdi hayal edelim. Güzel eşim var. Çevirmenlik yapıyor. Ve o çini dekorleme yapıyor. İlk önce böyle yarı pişirmiş bir karo ya da bir tabak alıyor ve ondan sonra saatlerce boyunca çok güzel çizi ya da boyalama yapıyor ve bu gerçekten günlerce sürebilir ve şimdi tekrar fırında koyuyor onun pişirmesi için belki bir gün falan sürer ve ondan sonra böyle bir karo alıyorsun fırından. Ama kılın içinde en küçük, en ufacık bir kusur varsa, yani küçücük bir hava köpüğü varsa, fırının aşırı sıcaklığında patlar ve her şey mahvolur. Özür dilerim. Her şey mahvolur, değil mi? Aynen böyle. Bizi korumak için Tanrı bizden uzaklaştı. Ama ölünce herkes onun adalet sarayına girecek. Girdiğimizde içimizde en ufacık bir kusur, günah, kirlilik falan varsa Tanrı'nın huzuruna çıkınca her şey mahvolur. Biz patlarız sanki. Çünkü Tanrı bu kadar kutsal ki onun önünde hiçbir kötü şey kalamaz. Birkaç hafta önce aslında Andy bize bir hikaye anlatmıştı. Cüzamlı birisi vardı ve yasaya göre ona dokunursa onun kirliliği sana geçer. Ama İsa'nın geldiğinde ne oldu? İsa ona dokundu ve İsa'nın kirlenmesine karşın adam iyileştirildi. İsa Tanrı'nın temsilcisi olarak Tanrı'nın kusursuzluğu ve kutsallığından bir parçası gösterdi bize. Ama ölünce onun kutsallığı daha çok net ve korkutucu bir şekilde göreceğiz değil mi? Bu yüzden bizim korumamız için Tanrı bu perde kurdu. Ama İsa Mesih'in öldüğünde yırtıldı değil mi? Yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı. Yok edildi. Ona gerek kalmadı. Niçin? Çünkü İsa ona iman edenlerin bütün kusurlarını kendine yükledi ve onları mahvetti. Günahlarımızı, kirliliğimizi ve utancımızı tamamen yok etti haçta. bize yepyeni, tertemiz bir hayat verdi. O yüzden korkmadan biz şimdi İsa'ya iman ederek Allah'ın önüne çıkabiliriz ve ona tapınabiliriz. İnanılmaz müjdemiz değil mi? İnanılmaz. Tamam. Şimdi bitirmek üzereyiz. Ama ondan önce bir fırsat vermek istiyorum. Bizim yapmamız gereken bir seçenek var. Ya devamlı buna inatlık edebiliriz. Teşekkürler, ben iyi olmaya çalışmaya devam edeceğim diyebiliriz. Ya da itiraf ederek, evet denedim ama başaramadım. Kendimi kurtaramadığımı kabul ediyorum. Lütfen ise senin ölüm benim için de olsun diye yakarabiliriz. Son bir hikaye anlatmak isterim. İsa son kez Yeruşalim ya da Kudüs'e girdiğinde bu fırsatta onlara sundu. Şunu söyledi. Evet. Ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim. Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Öleceğini bilerek ve bu güzel resmi kullanarak son kez Yeruşalim Kudüs'e girdi. Bu resim nedir ama? Aslında gerçek hayattan geliyor. Bunun gibi birçok hikayeler var. Bir köyde bir çiftlik varmış. O çiftlikte küçük bir ahırda çocuklarıyla beraber bir tavuk yaşamış. Her gün çiftçi ahırı açar ve çocuklarıyla civcivleriyle beraber tavuk bütün çiftlikte dolaşırmış. Her gece onları toplayıp tekrar ahırda kilitler. Onların korumaları için tilkilerden falan. Ama bir gece büyük bir fırtına kopuyor. Her yerde zifiri karanlık varken şimşek çaktı ve ahırı attı. Aniden bütün ahır ve içindeki saman alev alıp yanmaya başlamış. Bütün hayvanlar apar topar kaçmaya çalışıyorlar. Her yerde kargaşa içindeyken civcivler kaçmaya çalışıyorlar. Ama kanatları çok küçük oldukları için uçamıyorlar. Bir de bıçaklar çok küçük olduğu için koşamıyorlar, kaçamazlar. Sabahleyin güneş doğarken çiftçi evden çıkar zararı görmek için. Her yerde sessizlik var. Hayvanlar ya kaçmış ya da telef olmuş, ölmüşler. Ahırın yıkıntıya girmiş ve birdenbire çok hafif bir fısıldama duyuyormuş. Onu bulmaya çalışıyormuş. Toprakta tamamen yanmış, kömürleşmiş bir tavuğu görüyor. Ama onun altında küçük sesler geliyor. Dikkatle aşağı ulaşıp onu kaldırıyor. Aslında altında bazı civcivler vardı. Tabii ki bu tavuk kaçabilmiş. Onun kanatları varmış. O yüzden kolayca uçup gidebilmiş. Ama ne oldu? Yangının telaşı içinde onun çaresiz civcivleri görünce ortada kalmaya karar vermiş. Yaptıklarına göre değil, onları sevdiği için onlar kendine toplamış ve onlar için kendisini feda etmiş. Sevgi için kendisi feda etmiş onların kurtuluşu için. İsa bilerek ve isteyerek öldü. Kaçabildi ama yapmadı. Neden? Bize kurtuluş fırsatı sunmak istedi. O ahırdaki civcivler kendilerini kurtaramamışlar. Denerlerse ölürlermiş. Sadece korku içinde anneleri gidip ona iman ederek, kendileri ona teslim ederek kurtuluş bulurmuş. İsa ne söyledi? Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Civcivin isteği olmalı. Onların seçeneği var. Aynen böyle. Şimdi bizim seçeneğimiz var. Ya kendimizi kurtarmaya, çalışmaya devam edebiliriz. Ya da Allah'a direnmekten vazgeçip, kendimizi kurtaramadığımızı itiraf edip, bütün güvencemizi İsa'ya emanet edebiliriz. O zaman Allah'ın kurtuluşu bize de gelecek.